Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar, muhabbetler. Bir alim, bir eser programımızda huzurlarınızdayız, tekrar karşınızdayız. Tekrar karşınızda olmak, size hitap ediyor olmak bendeniz için bir kıvanç, bir sevinç vesilesi. O yüzden Erkam Radyomuza şevkle geliyorum, iştiyakla geliyorum. Bu mikrofonun karşısına bu arzu ve coşkuyla çıkıyorum, hamdolsun. Efendim, genel takip ettiğimiz çizginin dışında bir eserimizi bugün dördüncü kez mevzu bahis edeceğiz. Bu eser üzerinde bazı mütalalarda bulunacağız. İnşallah bugün de hitama erdireceğiz. Eskiler öyle derlerdi. Hitamuhu misk. Yani çok güzel, hoş bir netice ortaya koymak anlamında ifade edilirdi. Eserimizi bir daha söylüyorum. Efendim, İmam Gazali Hazretleri'nin Ledün Risalesi, Risaletül Ledünniye. Bu eseri 3 program üst üste konuştuk. Bazı noktalar üzerinde detaylıca durduk. Bazı kısımları bir hayli böyle açmaya, efendim, şerh etmeye kendimizce gayret ettik. Orada bazı noktaların altını çizdik, bazı hususları vurguladık ta ki vuzuha kavuşsun, anlaşılır olsun, zihinlerde, dimağlarda yankılansın diye. Efendim, ilim tasnifinde en son geldiğimiz nokta irfan ilmiydi, tevhid ilmi denilen, efendim, sufilik yolu denilen, birçok ismi olan, efendim, bunun erbabına da ehli irfan dedikleri bir yol, bir ilim çeşidi ki buradan kesp ve vehb meselesine de bir kapı aralamak lazımdır diye konuşmuştuk. Evet, şimdi isterseniz eserimizin derinliklerine tekrar dalalım. Efendim, kaldığımız o son kısmı ele alalım. Bunun üzerine biraz duralım, konuşalım ve aralarda durup kendi kanaatlerimiz, katkılarımız, söyleyebileceklerimiz varsa bunları da söyleyelim de efendim üzerimize düşeni yapmış olalım. İmam Gazali Hazretleri diyor ki kıymetli dostlar, ey kardeşim, bilmiş ol ki akli ilim özü itibariyle, mahiyeti, içeriği itibariyle müfrettir, yalındır. Tek başınadır, tek boyutludur. Yani iki boyutu birden kuşatmaz. Hem aklı hem kalbi kuşatmaz. Hem dünyayı hem ahireti bir anda kuşatmaz. Sadece mesela tekniktir. Sadece bu dünyadaki kimi faydaların elde edilmesine yöneliktir. Kimi işlerin elde edilmesi, yapılması, kolaylaştırılması yönünde bir faydası vardır. Tek boyutludur. Yani efendim müfrettir. Müfredi tabii eski ilimler muacehesinde farklı şekilde karşılamak mümkün ama ben doğrusu tek boyutlu diye açmayı doğru buluyorum. Efendim, irfan yolu ise, irfani yol, usul ise mürekkeptir. Zahirle batının, bilgiyle amelin, ilimle amelin, akılla kalbin birleştiği bir noktayı temsil eder. Hani o mübarek kul, Hızır namıyla meşhur olmuş mübarek kul var ya, iki denizin birleştiği yerde buluşmaktan bahsediliyor Kur'an'dan. İşte o iki denizin birleştiği yerde irfanın durduğunu, irfani bakış açısının bize tebessüm ettiğini söylemek mümkündür kanaatimce. Mürekkep ilim, yani çok boyutlu, birden çok noktayı boyutu içerisinde barındıran ilim, irfan ilmidir ki bu ilim diğer ilimleri ihtiva eder. Yani diğer ilimler aslında bunun içeriğinde saklıdır. Zımnında, karnında saklıdır, içeriğinde bulunur. İrfan ilmi, ehli irfanın kullandığı vakt, sema, vecd, şevk, sekr, sahf, ispat, mahf, fakr, fena, velayet ve irade gibi hallerden ve bu ilmi tahsil eden hakiki mürşitlerden, hakiki irşad ediciler, yol göstericiler ve bunu talep edenler, irade edenlerin sıfat, makam ve hallerinden bahseder. Efendim, şimdi bu kavramları biliyorsunuz çokça duyarız. Bu kavramlar aynı zamanda insanın bütün batıni hallerini, insanın dünya ile alemle kurduğu münasebetleri, insanın ahirete yönelik bütün yönelimlerini, teveccühlerini içeriyor. Dolayısıyla ehli irfan olan kimse çok boyutlu olan kimsedir. İki kanatlı olan kimsedir. Ehli irfan aynı zamanda aklı da kuşatmak zorundadır. Aklın ilgilendirdiği kainatla, yaratılışla, hilkatle bağlantılı ilimleri ve bu ilimlerin yansımalarını kendinde devşirmek zorundadır. Kendinde birleştirmek zorundadır. Buradan çıkan tahlile göre. Çünkü bakın mürekkeptir. Mürekkep dediğimizde ne anlıyorduk? Bakın akıl ve kalp, zahir, batın, ilim, amel bütün bunları içerecek. Yoksa ilimsiz irfan olmaz. İlimsiz irfan sıkıntılar doğurabilir. Efendim tamamen ilmi bir göstergesi olmadan yol alan kimi mürşitlerden bahsedilir, kimi zatlardan bahsedilir, efendim velayet mertebesindeki kimi mübarek insanlardan bahsedilir. Bunlar efendim sadet harici. Biz çünkü istisnaya bakarak konuşamayız. Genel olarak baktığımızda irfanın irfan olabilmesi için, sağlıklı bir zemine oturabilmesi için, istikametli olabilmesi için mutlaka ilmi bir zemine yaslanması lazımdır. Yani işin temeli olacak. Efendim o ilimler noktasında dünyayı ahireti ilgilendiren, kuşatan ilimler noktasında bir mesafe kat edilecek ve daha sonrasında başka bir noktayla birleşecek. Yani başka bir boyuta doğru yürüyecek. İrfanın böyle bir kuşatıcılığı vardır özünde. Ama irfanı biz ilimden ayırdığımız zaman işte ortaya arızalar çıkıyor, problemler çıkıyor, cehalet çıkıyor. İrfan adına kötü örnekler çıkıyor. Bu kötü örnekler başkalarına malzeme veriyor. Bu malzemeden yola çıkarak da insanlar genelleme yaparak efendim inkara, reddetmeye kadar işi vardırıyorlar. Halbuki bilinmez mi ki efendim sui misal emsal olmaz. Hatalardan yola çıkarak özdeki bir hakikati reddedemeyiz. Tarihi tecrübelerden yola çıkarak bu tecrübelerin kimi olumsuz örneklerini serdetmek suretiyle efendim mahiyete ilişkin redler, inkarlar yapılamaz. Bunlar temel kurallar, temel kaideler. Evet, ilimlerin kısım ve adetlerine dair söylediklerimizden sonra yakinen bilmiş ol ki bu ilimlerin iyice anlaşılması için bir takım şartlar gerekir diyor Gazali Hazretleri. Biz şimdi bu şartları ve ilim tahsilinin yollarını ne yapacağız? Açıklayacağız diyor. İlim tahsilinin yolları, bakınız bu irfan ilmi için açıklanıyor. Ey kardeşim bilmiş ol ki ilimler temelde iki yolla elde edilir. Bugün de böyle. Temelde ilme, irfana talip olan insanın iki yolla bunu elde ettiğini görüyoruz. Tabii birinci yol daha baskın, onu göreceksiniz. Bunlardan birincisi insani, diğeri rabbani öğrenimdir. Efendim insani öğrenim kısmını alabildiğine vurguluyoruz, ifade ediyoruz, gündeme getiriyoruz, teknikler öneriyoruz, teoriler ortaya koyuyoruz, yaklaşımlar benimsiyoruz ama benim gördüğüm o ki naçizane, günümüzde rabbani öğrenim adına, rabbani talim ve taallüm adına ortaya konulanlar çok zayıf. İlmin rabbani boyutunu bugün ihmal etmişiz. İlmin rabbani boyutunu bugün itibariyle bir kenara itmişiz. Tarihin karanlıklarına defnetmişiz ve oraya mahkum etmişiz. Bundan kurtulmamız lazım. Rabbani taallümle gönlü, aklı, kalbi meşbu, dolmuş, bununla meşgul insanların da bulunması lazım ki bunlar günümüz insani ilimlerine Hazreti İsa'nın diriltici nefesi gibi ruh üflesinler, canlandırsınlar ve buradan yeni bir hayat çıksın. Efendim ihya olsun ilimler, ihya-i ulûm-ü din olsun. İhya-i ulûm-ü dünyeviye olsun, dünyevi olsun. Yani ilmin dini, dünyevi olanı yoktur demiştik özünde. Sadece tasnif içindir demiştik. Dini ya da dünyevi yapan ilmi senin bakışın ve niyetindir. Bakışında ve niyetindeki yamukluklar bir şeyi ya dini ya dünyevi yapar. Ya uhrevi ya dünyevi yapar diye daha önce tahlillerimiz olmuştu. Evet, şimdi birincisi insani öğrenim. Bunun belli bir yolu ve mesleği vardır. Bu da iki türlü olur. Birincisi dış faktörlerle Yani öğrenme ile elde edilir. Öğrenirsin. Mektep, medrese, kitap, kalem, bilgisayar, işte tablet filan diyorlar ya biliyorsunuz. Bu elektronikleşmeyi de öğrenimin kaynağı zannediyorlar. Her yere tablet veriliyor, dağıtılıyor. Sakın yanlış anlamayın. Hani bir siyasal mülahazayla, anlayışla bunu söylemiyorum ama ben kolay öğrenilen şeyin kolay unutulduğu kanaatinde olan bir insanım. Elektronik hafızaya devredilen insani hafızaların öğrenim gerçekleştiremediğini, gevezeleştiğini, sarsaklaştığını iddia ediyorum. Dolayısıyla insanları insan nesne iletişimine yönlendirecek, birebir insani halleri sirayet ettirecek ortamları ortadan kaldıran öğrenme usullerinin baştan sona sıkıntılı, problemli olduğunu inanıyorum. Ama bizde böyle bir göz boyamacılık var, böyle bir çağdaşlık, modernlik özentisi var. Bunu çağdaşlık zannediyoruz. Her çocuğun eline tablet vermek, her çocuğun eline bilgisayar, akıllı telefon tutuşturmak, zannediyoruz ki çocuklar uzay çağına göre yetişecekler. Üst düzeyde eğitim, öğrenim görecekler. Hayır. Bu çocukların akıllarını, duygularını, gözlerini, algılarını tembelleştiriyoruz. Bu çocuklarda durgunluk, durağanlık, donukluk oluşturuyoruz. Çünkü insan nesne iletişimine mahkum ediyoruz. Ve birçok patolojiyi, birçok bozukluğu beraberinde davet ediyoruz. Yani çok uzun üzerinde durmak mümkün ama bunu söyleyeyim. Şimdi ne dedik insani öğrenimde? Dış faktörlerle, yani öğrenmeyle elde edilen ilim. Diğeri ise dahili iç faktörlerle, yani tefekkürle meşgul olmakla tahsil edilir. Ha, bakın insani öğrenimde tefekkür boyutu da bugün yoktur. Bugünün eğitim sisteminde dikkat ediniz, öğrenciler öğrenmekten düşünmeye vakit bulamazlar. Büyük bir öğrenme yükü vardır. Müfredat yükü, bilgi yükü, bilgi bombardımanı. Zaten her yerden bir bilgi çöplüğü fışkırıyor. Biliyorsun internet baştan sona bir bilgi çöplüğüne dönüştü. İnsanlar yalın yanlış bazı bilgi kırıntılarını toplamayı ilim zannediyorlar. Efendim oradan buradan bazı şeyleri tırtıklamayı, çöpçü balıkları gibi atıklarla, artıklarla beslenmeyi, biraz Facebook'tan, biraz Twitter'dan, biraz oradan, biraz buradan, biraz Google'dan bazı şeyleri artıklarıyla toplayarak elde etmeyi ilim bilgi zannediyorlar. Böyle bir bilgilenmişlik duygusu hasıl oluyor ki bunun da başlı başına bir hata olduğunu düşünüyorum. Bakın, insani öğrenimin ikinci ayağı tefekkür boyutudur. Dahili faktördür bu. Tefekkürle meşgul olmalıdır. Yani insanlara düşünme eğitimi verilmelidir. Tefekkür eğitimi verilmelidir. Bilgiyi elde edecek, yoğuracak, işleyecek bir mekanizma, bir değirmen kurulmalıdır. O öğrencinin içinde o değirmen yoksa, o değirmene bol bol un yığmanın, buğday yığmanın bir anlamı yoktur. Zahire yığmanın bir anlamı yoktur. İşte zahire yığmaktan bütün değirmenler dolmuş, taşmış, hareket edilemez hale gelmiş. Evet, tefekkür ile taallüm, öğrenme, ilimlenme eşdeğer olup, taallüm, öğrenim bir kişinin herhangi bir alimden istifade etmesidir. Burada ilmi aldığımız kaynak da çok önemlidir. Yani öğretmenin rolü. Öğretmen sadece öğretmen olmamalıdır. Öğreten adam, öğreten kadın. Ben öğretirim, çekerim, giderim. Çünkü öğrenme işleminin kimyasında, zatında, içeriğinde halden de tesir alma vardır. Yani öğrenci, öğretmeninin jesti, mimiği, hareketi, bakışı, edası, iç dünyası, niyeti, nazarı, duygu alemi, bunların enerjisi, bunlardan da hal alır. İnsan hal hırsızıdır. Dolayısıyla o öğretmenin halinin, adabının, erkanının da düzgün olması son derece mühimdir. O yüzden öğretmenlerin muallim olması lazım dediğimizde aynı zamanda bir edeple edeplenmeleri gerektiğini, öğrenci karşısında ahlaki bir timsal, bir temsil makamında olduklarının da bilincinde olmaları gerektiğini vurguluyoruz. Yani öğretmen, ben anlatırım, öğretirim, onun dışında son derece hoyrat, kaba, abuk subuk, dengesiz, saçma sapan bir varlık gibi tezahür edebilirim, durabilirim diyemez. Ki bugün budur. Çünkü öğretim profesyonelleştirilmiştir, tamamen mekanikleştirilmiştir, memuriyet zihniyetine mahkum edilmiştir. Öğretmenler de bunu mekanik rutin işe dönüştürdükleri için ister istemez temsil makamında olmaktan çıkmışlardır. O yüzden hallerindeki kimi bozukluklar ister istemez öğrencinin ruh haline doğrudan tesir eder. Çünkü kiminle hallenir, kiminle hemhal olursanız onun hali size geçer. Onun duygu dünyası, onun iç dünyasındaki kimi özellikler farkına varmadan size yansır. Onunla boyalanırsınız. Dolayısıyla bizim ideal eğitim adına, taallüm adına söyleyeceğimiz ikinci nokta budur. Birinci nokta neydi? Tefekkür, düşünme eğitiminin verilmesi. Sadece bilgi yığmak değil. İkincisi neydi? Öğretmenlerin hallerinin ahlak ve edep üzere olması, bir temsil makamında olmaları çok mühimdir diye söylemiştik. Evet. Tefekkür ile taallüm eş değer olup taallüm bir kişinin herhangi bir alimden istifade etmesidir. Tefekkür ise insan ruhunun külli ruhtan istifadesidir. Allah Allah, çok güzel. Cüz'i bizdeki üfürülmüş nefha halinde bulunan ruhun efendim külli iradeden istifade etmesine tefekkür diyoruz. Demek ki tefekkür niye önemlidir diye hep sorarız ya. Hep söyleriz, düşünürüz. Tefekkür bizim cüz'i olanın külli olandan istifadesi, onunla bir bağlantı, bir rabıta, bir irtibat kurması açısından çok önemlidir. Tefekkürde böyle bir taraf var. Bir insan tefekküre alışır ve alıştırılırsa sürekli külli iradeyle, külli ruhla bağlantı kuruyor. Orayla bir efendim köprü kuruyor. Oradan bir boru hattı döşüyor tabir yerindeyse ve istifaza ediyor. Tefekkürü bu açıdan çok önemli görmemiz lazım. Tefekkür ise insan ruhunun külli ruhtan istifadesidir. Çok güzel. Külli ruh tesir ve talim bakımından bütün alim ve akıllılardan çok daha üstündür. Bütün akıllar hikmet sahibi olan Allah'tan alıyor, ne alıyorsa, değil mi? Biz ilmimizi külli, ilmi külliden alıyoruz. Yani her şeyi muhit olan ezel ve ebed sultanının külli ilminden bize yansımalardır ki bunlar damlada derya bile denilemez. Gölgenin gölgesinin gölgesinin bir gölgesi bile demek zordur. Yani bizim külli ilimle, ilmi külli ile bağlantı kurabilmemiz için tefekkürü mizacımızın, kişiliğimizin bir parçası haline, karakterimizin pardon, bir parçası haline getirmek lazımdır diye söylüyoruz. Evet, ilimler toprağa gömülü tohum, okyanus dibindeki mücevher, maddedeki cevher gibi ruhlarda tohum halinde, rüşeym halinde, potansiyel halinde vardır. Bu da mühim. Bakın, ilim dediğimiz şey bizde gömülü. Bizde zaten tohumlar halinde, potansiyel halinde var. Toprağa gömülü tohumlar gibidir. Mühim olan o tohumları sulamandır. Mühim olan o tohumların soğuk almamasını sağlamaktır. Yani etrafını, zemini müsait hale getirmektir. Şartları müsait hale getirmektir. Bir daha okuyorum. İlimler, toprağa gömülü tohum, okyanus dibindeki mücevher, maddedeki cevher gibi ruhlarda potansiyel halinde vardır. Eğitim, öğrenme bu cevherin potansiyelden fiile çıkması, açığa çıkması için çalışmaktır. Talim ise onun kuvveden fiile çıkmasıdır. Evet, taallüm bu cevherin kuvveden fiile çıkması için çalışmaktır. Öğrenim, efendim. Öğrenme ise onun kuvveden fiile çıkmasıdır. Öğrenimle öğrenme arasında taallüm ve talimi böyle karşılayabiliriz. Yani çok tam manasıyla karşılamıyor ama istersemez bu kadarlıkla karşılamak mümkündür. Bunun içindir ki talebenin ruhu muallimin ruhuna benzer. İşte az önce anlattığım şey. Bugünkü eğitim sisteminde olmayan şey, öğretmenlerin temsil boyutu edep ve ahlak üzere bir ilmi temsil konumunda olmaları mevzu. Efendim, bunun içindir ki talebenin ruhu muallimin ruhuna benzer. Belli bir oranda ona yaklaşır. Alim faydalandırma bakımından bir çiftçi gibidir. Talebe istifade etme açısından toprağa, İlim ise potansiyel halindeki tohuma ve her an büyüyen fidana benzer. Talebe ilimde kemale erdiğinde meyveli bir ağaç ve okyanustan çıkartılmış bir mücevher gibi olur. Ne kadar güzel ifadeler. Talebe ilimde kemale erdiğinde meyveli bir ağaç, okyanustan çıkarılmış bir mücevher gibi olur. Maşallah. Bedeni kuvvetlerin, bedendeki arzuların, gadap, şehvet, öfke gibi hayvani duyguların, bazı kuvvetlerin ruha galip gelmesiyle öğrenim süresi başlar. Bu iş çok meşakkatli bir hal alır. Eğer akıl nuru heva ve heveslere galip gelirse, talebenin birazcık tefekkürü dahi onu birçok öğrenim zahmetinden kurtarır. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bedeni kuvvetlerin ruha galip gelmesiyle öğrenim başlıyor. Ona öğrenimin süresi uzuyor, başlıyor dedim, uzar. Yani bedeniniz, bedensel dürtüleriniz, ruhunuz üzerinde ne kadar kalın bir perde örmüşse, ne kadar buna galip geliyorsa, bilin ki ilimlenme, ilimle kendi varlığımızın donatılmasının süresi uzar. Bu alır gider. Ama eğer bir insan ilim ve irfan edinme yolculuğunda ruhunu bedeni kuvvetlerine hakim kılarsa, ruh beden üzerinde yönlendirici hale gelirse, öğrenme süresi kısaldığı gibi birçok yeni öğrenme kanalları da açılır. İşte tefekkür dediğimiz kanal da bunlardan bir tanesidir. Evet. Birazcık tefekkür bile onu birçok öğrenim zahmetinden kurtarabilir. Yani çok daha kısa, çok daha keskin yollarla neticeye, amaca, sonuca ulaşabilir. Bunun örnekleri vardır. Yani 16-15 senelik medrese tahsilini 3-5 ayda toparlayıverip hallediveren zekalar, dimalar vardır. Bunda tefekkür yoluyla maksada, dediğim gibi, ruhun bedene galip gelmesi ekseninde vasıl olanlar örnekleri vardır. Evet. Akıl nuruyla aydınlanmış ruh, atıl, hareketsiz, durağan, tembel ruhların bir yılda kavrayamayacağı hakikatleri bir saatlik tefekkürle elde edebilir. Tefekkür bu kadar önemli. Düşünmeyi öğrenmek, düşünme eğitimi. Düşünme eğitimi bir çocukta, gençte yerleştirilirse, bir daha söylüyorum, atıl ruhların, yani bedenin ruhuna galip gelmiş, arzu, uyku, yeme, içme, oyun, oynaş, efendim bilgisayar vesaire, neyse işte o günümüzün oyuncakları, bunlara kapılmış bir atıl ruhtan, ruhun karşısında uyanmış bir ruh, ondan sonra bunların kavrayamayacağı, bu atıl ruhların kavrayamayacağı birçok özelliği çok kısa bir sürede kavrayabilir. Burada ne diyor? Tembel ruhların bir yılda kavrayamayacağı hakikatleri bir saatlik tefekkürle çözebilir diyor. Demek ki bazı insanlar ilimleri taallümle, bazıları da tefekkürle öğreniyorlar. Bazıları sırf öğrenme, bilgi, bazı şeyleri karşılıklı dinleme, okuma vesaireyle öğrenirken, bazıları çok daha kısa ve keskin tefekkürle öğreniyorlar. Fakat öğrenim için de tefekkür şarttır. Yani tefekkür olmadığında yine öğrenim de olmuyor. Efendim, çünkü insan cüz'i ve külli şeylerin hepsini, bütün ilimleri taallümle elde etmeye kadir değildir. Bilakis öğrenimle elde ettiği bazı şeyleri tefekkürle ne yapar? Çoğaltır. Evet, malumdur ki nazari ilimlerin, yani soyut, kavramsallaştırmaya dayalı ilimlerin ve pratik sanatların pek çoğu hikmet ehli insanların keskin zekası ve üstün dehasıyla fazlaca uğraşma, öğrenme olmaksızın ortaya konuvermiştir. Bunun örnekleri de yine tarihte bir hayli vardır, fazladır. Evet, insanlar kendisine öğretilen bilgiler ışığında dış bilgileri kavrayamamış olsaydı, insanoğlunun ilminin tamamlanması hayli uzar, kalplerdeki cehalet karanlığı devam ederdi. Zira insan cüz'i ve külli meselelerin hepsini öğrenimle öğrenemez. Yani hepsini hocadan, kitaptan okuyarak, işte o bildiğimiz süreci takip ederek öğrenemez. Bilakis tam aksine bunların bazısını tahsil yoluyla, bir kısmını da görgüyle öğrenip akıl yoluyla bunlardan çıkarımlar yapar. Yani tefekkür yoluyla da öğrenmiş olur diyor. Dikkat ederseniz müthiş bir denge kuruyor burada İmam-ı Gazali. Efendim, Rabbani öğrenim kısmına geleceğim fakat şu kısmı bitireyim diye arzu ediyorum doğrusu. Alimler bu şekilde hareket etmişler. İlmi disiplinler böylece temellenmiştir tarihte. Mesela bir mühendis ömrü boyunca ihtiyaç duyacağı mesleğiyle alakalı bilgilerin hepsini değil, sadece genel ilkeleri öğrenir ve ince meseleleri, yan meseleleri kıyas ve tefekkürle halleder. Öğrendiği ilkelere kıyas eder. Şunu şunu şuna kıyas eder. Bunu diğerine kıyas eder. Öğrendiklerinin merkezinde diğerlerini kıyas yöntemiyle ne yapar? Kavrar ve hemen öğrenir. Bir doktor hastalıkların tedavi ve ilacını bütün teferruatıyla öğrenemez, yetmez. Ömrü yetmez. Tıp ilmi hele bugün müthiş gelişmiştir. Çok detaylanmıştır. Efendim bir alanda bile bütün ömrünüzü vakfetseniz belki yine öğrenemeyebilirsiniz. Bütün teferruatıyla öğrenmeyip hastanın mizacını göz önünde bulundurarak genel prensiplerin ışığında hastalığı tedavi eder. Yine aynı şekilde diyelim ki bir astrolog efendim yıldız ilimlerinin genel kaidelerini öğrenir. Bu minval üzere düşünerek yıldızlara dair farklı hükümler çıkarabilir astrolog ya da astronom. Evet, astroloji var, bir de efendim genel anlamda gökbilimi var. Fakih ve edipler de bu yolu takip ederler. Hatta bu durum çeşitli sanatlarda kullanılan aletlerin icadında da böyledir. Mesela bir kişi bilgi hamurunu tefekkürle yoğurarak çalgılı aletlerden biri olan udu yapmış. Ud var ya. Efendim, başka birileri bundan yola çıkarak farklı çalgı aletleri geliştirmiştir. İşte uddan yola çıkarak, bilmiyorum erbabı daha iyi bilir. Bizim kıymetli dostumuz Ender Doğan bu işleri çok iyi bilir. Mesela tamburu yapmışlardır misal. Yani ondan farklı belki çalgılar ortaya çıkmıştır, çıkarılmıştır denilebilir. Evet, kısaca diyebiliriz ki bedeni ve nefsani sanatların başlangıcı öğrenimle, bunların bileşik bir hale gelmesi tefekkürle olmuştur. Başlangıcı yalın hali öğrenme, başka şeylerle birleştirilmesi ve geliştirilmesi tefekkürle mümkündür. Fikir kapıları ruha açıldığı zaman, insan arzuladığı şeyi bilgi ve sezgi yoluyla nasıl elde edebileceğini bilir. Buna binaen insanın gönlü açılır, basireti artar. Bu nedenle fazla uğraşmaksızın ve yorulmaksızın ruhunda kuvve, potansiyel halinde bulunan şeyleri ne yapar? Fiile çıkarır, açığa çıkarır. Evet, fikir kapıları ruha açıldığı zaman. Benim altını çizeceğim ifadeler, ibareler bunlardır. Fikir kapıları ruha açıldığı zaman insan arzuladığı şeyi bilgi ve sezgi yoluyla, sadece bilgi yoluyla değil, sezgi. Çünkü tefekkürde cidden bir sezgi tarafı da vardır. Bir konuyu yoğun tefekkür ettiğinizde bir bakarsınız ki yeni yeni açılımlar olur, ilhamlar gelmeye başlar. Yeni tespitler yaparsınız, yepyeni terkipler yaparsınız, bir mevzu diğeriyle bağlantılandırırsınız, birinden diğerine kapılar açarsınız, zihinde şimşekler çakar. Bir konuda yoğun teemmül, yoğun tefekkür böyle sonuçları doğurur. Yaşayanlar çok iyi bilir. Efendim, şimdi bu Rabbani öğrenim kısmıyla bugünkü programımızı bitireceğiz. Meselenin özünü böyle vermiş oluyoruz çünkü. Fakat şunu ısrarla söylemek istiyorum. Şimdi efendim, ilim sadece çalışmakla elde edilir. Kesptir demek bir hatadır. İlim her şeyiyle bize bir vehptir, vergidir demek de hatadır. Niye canım, her şey bir vergi değil mi? Her şey özünde vehbidir. Amenna ve saddakna. Ama kişinin de burada talebini, duasını, çabasını, iradesini ortadan kaldırmamak lazımdır. Yani olaylara haşa kudret penceresinden, kudret dairesinden bakıp da dünyaya atmosferin dışından hayalen bakıp da dünyadaki her şeyi flu görmek gibi bir tavır içine girmemek lazımdır. Tarihte efendim Cebriye'nin ortaya çıkmasındaki hata budur. Cebriye her şeye külli irade penceresinden hayalen bakmıştır. Külli irade penceresinden baktığınızda şimdi efendim güneşin içinden girip de dünyaya varlığa baktığınızda bir şey görebilir misiniz? Ya da uzun zaman güneşe bakıp da gözünüzü etrafa çevirdiğinizde bir şeyler görebilir misiniz? Göremezsiniz. İşte Cebriye insan iradesini, insan çabasını, duasını, efendim teamülleri, temayülleri, iradeyi, cüz'iyenin tasarrufunu bu açıdan boş görmüş, hiç görmüştür. Mezhepler tarihinden çok iyi biliriz. Efendim Mutezile'nin hatası ise her şeye sebepler penceresinden bakmasıdır yatay düzlemde. Dünya şehadet alemi çerçevesindeki nizamat, kurallar, kavanin, kanunlar çerçevesinden bakmasıdır. Yani insanın yaptığı ettiği kendinindir. Kul ne yaparsa kendisi yapar. Ona yüklenmiş bir potansiyel güç vardır. Bu güçle beraber istitaat derler. Efendim kul fiilinin halikidir. Hani kötülüklerden Allah'ı azat etmek için bunu yapmışlardır. Demek istediğim Mutezile'nin hatası da her şeye bir kesp mantığıyla bakmış olmasıdır. Evet, biz ne diyoruz? Kesp dediğimiz şey bir duadır. Bu duaya icabet eden de Allah'tır. Özünde elbette her şey bir vehptir ama Allah'ın vericiliği, vehbiyeti, ondan sonra vehbiliği bizim kesbimize irtibatlandırılmıştır. Bu da bir lütfu ilahidir. Allah'ın lütfudur. Allah bizim üzerimizde nimetlerini gösterebilmek için bize bir talep, bir irade düğmesi vermiştir. O düğmeye bastığımız zaman ne yapmakta? Allah'ın vehbi nimetleri, ikramları üzerimizde kendisini göstermektedir. Bunun çok basit bir örneği var. Tabii ifadede zorlanıyorum. Basitleştirmek kolay değil çünkü. Yani bir barajdaki elektriğin, üretilen elektriğin bize gelmesi odamızdaki, evimizdeki bir tek şartele irtibatlandırılmıştır. O şarteli tık diye kaldırdığın zaman ne oluyor? Işıklar geliveriyor. Ama şunu diyen bir insan büyük hata etmiş olmaz mı? Yani ben evimdeki şarteli kaldırmasaydım asla elektrik üretilmezdi, elektrik olmazdı. Ben şarteli kaldırdığım için elektrik yandı. Demek abestir. Çünkü o şartele gelene kadar çok büyük şebekeler var. Çok büyük mekanizmalar var. Sen sadece şarteli kaldırma duasını yapıyorsun. Talebinde bulunuyorsun. Eğiliminde, temayülünde bulunuyorsun. Evet. Efendim, şunu da demek de hata olur. Senin şarteli kaldırıp kaldırmamanın hiçbir anlamı yok. Her şey kebandan geliyor. Her şey barajdan geliyor. Baraj her şeyi kaplamış durumdadır. Senin ampulünün ucundaki elektrik bile aslında barajdan gelen elektriktir. Amenna, doğru ama arada bir şartel var. O şarteli de benim kaldırıp indirmem yönünde bana bir ne verilmiş? Özellik verilmiş, bir ihtiyar verilmiş. Şimdi bunları reddetmekte ne olur? Abes olur, yanlış olur. Demek ki özünde her kesp vehptir. Her kesbi ilim de vehbidir. Allah sana hafıza vermese, Allah sana irade vermese, sağlık sıhhat vermese, göz kulak vermese, öğrenme algı yeteneği vermese, algılarda açıklık vermese bunları öğrenemezsin. Ama bu çabanın, kesbin ortadan kaldırılması anlamına gelmez. Çok hassas bir dengeyi ne yapacağız? Koruyacağız. Biz kesbediyoruz, istiyoruz, çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Allah da yaratıyor. Kesbimiz duamızdır. Her türlü çabamız bizim için bir duadır. Evet, böylece izah edebiliriz. Şimdi İmam Gazali Hazretleri Ledün Risalesi'nde en son kısma geliyor. Rabbani öğrenim. Rabbani öğrenim iki kısımda incelenir diyor. Birincisi vahiy ile öğrenim. Vahiy ile bizim hayatımızda çok gerilere attığımız, efendim onun önüne birçok perdeleri çektiğimiz, birçok bariyerleri, engelleri koyduğumuz, birçok şahsı, kişiyi, düşünceyi, akımı, anlayışı bir perde kıldığımız vahiy. Ruh kemale erdiği zaman bazı hırs ve fani emeller gibi beşeri kirler yok olur. Ruh ne kadar insanda kemale ererse hırslar, o beşeri arızalar, fani emeller bunlar yavaş yavaş izale olur. Böylece ruh yüzünü asıl kaynağına yani Allah-u Teala'ya çevirir. Bütünüyle onun cömertliğine, inayetine ve nurunun feyzine güvenir. İnşallah bize de nasip olsun. Allah-u Teala bu vasıfları haiz, ruha inayet ve rahmetinin en güzeliyle tam olarak yönelir. Kul ona beşeri fani arzulardan sıyrılıp yöneldiğinde ruh Allah da ona teveccüh ediyor. Ona ilahi bir nazarla baktığı için onu kendisine adeta üzerine bütün ilimleri nakşettiği bir onu kendisine bir levha edinir. Üzerine bütün ilimleri nakşettiği bir levha edinir adeta. Niye? Ruh dünyevi nakışlardan arındı ve kendisini adeta boş bir levha gibi ilahi nakşın yansımalarına, tasarrufuna terk etti. Böylece külli akıl, muallim, bu kutsi ruh da onun talebesi olmuş olur. Ya bak ilmin bu mertebesi hiç konuşulmaz. Günümüzde yoktur. Külli akıl muallim oluyor. Senin dünyevi hırsların biterse, ruh kemale ererse, tabi bu ruh kemale ermesi için de yine o ilim ve irfan yolculuğunu tamamlaman gerekiyor. Onların da neticesinde dünyanın mahiyetini kavrayıp, beşeri hırslardan, dünyevi hırslardan arınıp, arzulardan arınıp, ruh doğrudan doğruya külli ruha yöneldiğinde, külli ruh bir öğretmen, bir muallim oluyor. Efendim bizdeki ruh da bir talebeye, bir öğrenciye dönüşüyor. Ve ilahi nakışlar senin senin aynanda, levhanda kendisini göstermeye başlıyor, cilvelenmeye başlıyor. Çok güzel. Bu surette kutsi ruh hiçbir taallüm ve tefekkür olmaksızın bütün ilimleri öğrenir. Ama tabii ondan önce yoğun bir çabası var. Ondan önce yoğun bir hazırlığı var. Allah-u Teala'nın sana bilmediklerini öğretti. Nisa suresi 113. ayet. Şeklindeki beyanı bu gerçeği doğrular mahiyettedir. O halde nebilerin ilmi diğer insanların ilmine nazaran daha üstündür. Çünkü onların ilmi hiçbir vesile ve vasıta olmaksızın doğrudan doğruya Allah'tan hasıl olmuştur. Nebilerin, peygamberlerin. Hazreti Adem ile melekler arasındaki kıssa meseleye açıklık getirir mahiyettedir. O Bakara suresinden. Başından itibaren biliyorsunuz 30. 31. ayetten itibaren 35'ten itibaren bakabilirsiniz. Şimdi bilindiği üzere melekler ömürleri boyunca ilim öğrenmişler. Birçok ilmi hakikatleri bulmuşlar. Hatta mahlukatın en alimi, mevcudatın en arifi olmuşlar idi. Oysa ki Hazreti Adem hiçbir ilmi bilmiyordu aleyhisselam. Çünkü onu o ana kadar herhangi bir muallimle karşılaşmamış, tahsil etmemişti ilimleri. Bu sebeple melekler efendim dediler ki biz seni hamd ile tesbih ve takdir ediyoruz, takdis ediyoruz. Burada meleklerin de vazifeleri aslında ortaya çıkmış oluyor. Meleklerin bir hamd, iki tesbih, iki takdis vazifesi üzere daim olduklarını da anlıyoruz. Bu neydi? Bakın Bakara 30 işte az önce söylediğim 30. ayetlerden itibaren dedim. Biz seni hamd ile tesbih ve takdis ediyor iken diye ifadeyi hatırlayın. Eşyanın hakikatini bildiklerini söylediler. Hazreti Adem ise aleyhisselam kalbinden bütün mükevvenatı kovmuş bir vaziyette Halık'ın kapısını çaldı, ondan yardım diledi. Allah-u Teala da Adem'e aleyhisselam bütün isimleri öğretti. Talim-i Esma. Ey sevgili kardeş, Hazreti Adem'e öğretilen isimlerin bugün sana, bana, bize de öğretildiğini, Esma'nın taliminin devam ettiğini düşünmüyor musun? Talim-i Esma devam ediyor. Bugün Adem biziz. Talim-i Esma'nın tecelliyatı devam ediyor, sürekli. Ama bizim bunu fark etmemiz, anlamamız lazım. Yoksa Esma'nın talimi bir kere Hazreti Adem'e olup bitmiştir değildir. Bütün Adem oğullarına yaratılışla kainatın nakış nakış her an halkun cedid suretinde efendim yaratılmasıyla talimi Esma devam ediyor anlayana. Talimi Esma tarihte bilinmeyen bir vakitte olmuş bitmiş bir hadise değildir. Bu Kur'an'ın tarihselliğini gündeme getirir ki fevkalade yanlış bir anlayıştır efendim. Ne zamanını, ne durumunu, ne şartlarını bildiğimiz bir mahiyeti meçhul bir durum olmuş bitmiş. Biz de bunu tarihi bir hikaye olarak okuyoruz. Hazreti Adem'e isimler öğretilmiş. Hayır, sana da öğretiliyor. Yaratılışla sana, bana, bütün Ademoğullarına, bütün Havva kızlarına öğretiliyor. Bunu kendimize talim etmemiz lazım. Meleklere eşyayı göstererek, eğer siz üst sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Bunun üzerine meleklerin Adem'in aleyhisselam yanındaki dereceleri azaldı. Melekler ilimlerinin yetersizliğini fark ettiler. Gurur tekneleri kırıldı ve acz denizinde boğuldular. Tabii meleklerdeki o hali gurur değil, aslında bir tür anlama çabası. Çünkü meleklerde gurur ve kibir olmaz. Yani onlar bütün kendi iradelerini Allah'a ibadete, külli iradeye hasretmişlerdir. Külli iradede müstaharaktırlar. Efendim, buradakini mecazi olarak anlamak lazım. Bir mecazi tabir olarak anlamak lazım. Yani Hazreti Adem'i ve onun mahiyetini anlama bakımından bir istifham, bir soru, anlamak için soru tavrının kendilerinde gözüktüğünü şahsen ben düşünüyorum. Ve Rablerine dediler ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. La ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Lütfen hatırlayınız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim dediler. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir ilmimiz yoktur dediler. Allah-u Teala da Adem'e hitaben, ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere söyle dedi. Adem de ilmin sırlarını ve işin hakikatlerini onlara anlattı. Mesele gelip ilmi esmaya dayanıyor farkındaysanız. İlmi ledün aslında bir anlamda ilmi esmadır. Yani bir insan eşyanın üzerindeki Esma'nın yansımalarını, Esma'nın nakışlarını, Esma'nın efendim hattını, hurufunu okuyacak bir gözü ve bir gönlü kuşanırsa, bilin ki ledün ilminin kapısını aralamış demektir. Buradan bütün kitaptan izini takip ederek geleceğimiz en önemli noktalardan biri budur. Bizim Esma ile tefekkürü anlamamız lazımdır. Esma ile tefekkür. Ekmek yiyorsun, ekmek yerken orada Allah'ın naim oluşunu, nimet verişini hatırlar ve görür okursan, efendim, ağaca bakıyorsun orada Hay isminin tecellisini seyredebilirsen, efendim, lezzetli bir gıda alıyorsun, orada Rezzak ismini görebilirsen, iş yerinden maaş alıyorsun, Rezzak-ı Hakiki'yi okuyabilirsen, Allah'ın rububiyetini, uluhiyetini, efendim, sermediyetini, samediyetini, eşyanın, yaratılışın bütün kıvrımlarında, ince kıvrımlarında hissedecek, hissetmek, algılayacak, fark edecek bir göz ve gönül sende yerleşirse, ilmi ledün kendisini bizde inşa edecektir. İlmi ledün kendisini bizde tamamen yeşertecek ve şekillendirecektir diyesim geliyor. Evet, efendim, sözü bir yerden bir yere kadar getirdik, bir noktaya kadar dayandırdık. Şu hususla da bitirelim. Şimdi en son bu Esma ile öğrenme, insani talimin, Rabbani talimin zirvesi olarak bunu söyledikten sonra, efendim, Gazali ne diyordu? Böylece aklı selim olanlar katında, kaynağını vahiyden alan gaybi ilmin, kesbedilen ilimden daha faziletli, daha mükemmel olduğu anlaşıldı. Vahyi ilim nebilerin mirası, resullerin hakkıdır. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vahiy kapısı kapanmış olup bu sebeple ona Hatemül Enbiya denmiştir. O Arap ve Acem'in en fasihi, insanların en alimidir. Bu hususta ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Beni Rabbim terbiye etti, edebimi ne güzel eyledi. Ben sizin için de Allah-u Teala'yı en iyi bilen ve ondan en çok korkanınızım. O, insani talim ve taallümle meşgul olmaksızın ilimleri Rabbani öğrenimle elde etmiş olduğundan onun ilmi en mükemmel, en kuvvetli ve en üstün idi. Ona müthiş kuvvetlere sahip olan öğretti. Necm suresi 5. ayet. Müthiş kuvvetlere sahip olan öğretti buyurulmasının hakikati burada kendisini gösterir. Şimdi efendim, son olarak ilhamla öğrenmeyi de efendim söyleyelim, bitirelim. Ondan sonra o çünkü meseleyi çözmüş oluyor. Diyor ki ilham külli ruhun saflığına, kabiliyetine, istidadına göre insan ruhunu uyarmasıdır. Külli ruhun istidadı saflığına göre ne kadar saflaşırsa insandaki ruh, külli ruh uyarıyor, harekete geçiriyor, tahrik ediyor. Ona bazı hamleler yapıyor, yaptırıyor, kıvılcımlar atıyor. İşte ilham dediğimiz şey bu. O vahyin kısmi bir yansımasıdır. Vahiy, gaybi hallerin ayan beyan tezahür etmesi olup, ilham ise gaybi şeylere kapalı bir tarzda işaret edilmesidir. Evet, ledün ilmi, gayb lambasından ışıyan, latif, saf ve cilalı bir kalbe düşen ziya, ışık gibidir. Allah-u Teala ile ruh arasında hiçbir vasıta olmaksızın elde edilir. Demek ki ruhumuzun saflaşması, ruh aynasının saflaşmasıyla efendim o külli ruhun bizdeki görünürlüğü, bizdeki hareketliliği, bizi harekete geçirmesi, nakışları daha çok gözükmeye başlıyor ve ilm-i ledün de burada kendisini gösteriyor. Biz ona tarafımızdan, ledünlüğümüzden bir ilim öğrettik. İşte Kehf suresi 65. Bu hakikat kendisini efendim daha çok belirginleştirmeye başlıyor. Evet. Külli akıl, külli ruhtan, bütün ilimler külli ruh tarafından malumdur ve onda mevcuttur. Külli akıl, külli ruhtan daha üstün, daha mükemmel, daha kuvvetli olup Bari Teala'ya daha yakın olduğu için külli ruhun külli akla nispeti Havva'nın Adem'e nispeti gibidir diyor Havva'nın. Külli ruh da sair mahlukata nispeten daha aziz, daha latif ve üstündür diyor. Ledünni ilim Hazreti Hızır'da aleyhisselam olduğu gibi nübüvvet ve velayet ehline mahsustur. Hazreti Hızır'da olduğu gibi. Allah-u Teala bunu haber vererek ne diyordu? Bir daha tekrarlayalım. Ona tarafımızdan, ledünlümüzden bir ilim öğrettik buyuruyor. Hazreti Ali şöyle diyor aziz dostlar. Bu konuda, bu hususta. Dilim ağzıma konulunca kalbimde 1000 tane ilim kapısı açıldı. Her bir kapının da 1000 tane kapısı vardı. Yine Hazreti Ali bir başka sözüne şöyle diyor. Benim için bir minder konsa ve ben onun üzerine otursam, Tevrat ehline Tevratlarıyla, İncil ehline İncilleriyle, Kur'an ehline Kur'anlarıyla hükmederim. Bunu yapabilecek dirayetteyim diyor. İşte bu öyle bir mertebedir ki ona insani öğrenimle nail olmak mümkün değildir. Yalnızca kendisine ledün ilmi verilenler buna erişebilir. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki efendim, Hazreti Musa zamanından beri Tevrat'ın şerhinin 40 yük olduğu anlatıla gelir. Eğer Allah-u Teala bana izin verseydi, sadece Fatiha'nın elifinin şerhi 40 yük olurdu demiştir. Ya, ilimlere bu derece vukufiyet ancak ilahi, semavi ve ledünni bir yolla olabilir. Allah hikmeti dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye çokça hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Evet, Allah'ın hikmet verdiği, o hikmetinin derecelerinde mesafe kat ettirdiği, ilmin lüzumunu ve hakikatini hissettirdiği ve bu yolda yol aldırdığı kullarından bizi eylesin diyoruz ve böylece sözlerimizi nihayete erdiriyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyomuzda 4 programdır bu İlmi Ledün meselesini ele almaya gayret ettik. Dilimizin döndüğünce etraflıca birçok noktaya işaret ederek efendim açıklığa kavuşturma gayreti içinde olduk. Hatamız, kusurumuz varsa affedilsin. Radyo diliyle bunu ifade etmeye çalışmanın zorluğuna ve sıkıntısına hamledilsin. Varsa bir hatamız da bize ifade ve ilan edilsin diyoruz. Hepinizi gönülden muhabbetlerle selamlıyoruz. Hoşçakalınız.